Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, önce iyi yıllar dileyelim çünkü epeydir ortalarda yoktuk. Yeni yılın ilk programı bizim için ve umutlarınızın, dileklerinizin gerçekleştiği bir yıl olsun diyoruz tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte. Efendim, siyasetin yeni yılda ilk mesaisi dört politikacının geleceğiydi, siyasi kariyeriydi. Bundan sonraki adımlar çok önemliydi. Evet, beklenti 22 Aralık'ta 4 eski bakanın 17-25 Aralık soruşturması çerçevesinde hiç değilse bir kısmının Yüce Divan'a, Anayasa Mahkemesi'nin o sıfatla yargılamasına tabi tutulması yönündeydi. 22 Aralık'ta ne olduysa oldu, MASAK'tan seçilen bilirkişinin yaptığı o önemli saptamalara cevabımız var diyen bakanlar süre kazandılar ve o arada geçen 15 gün içinde de dengeler değişmiş gibi görünüyor. Çünkü bıçak sırtı gibiydi. Siyaset bu. 5 ay sonra sandığa gidecek bir parti. Bu 4 eski bakanı Yüce Divan'a yollarsam oyum artar mı? Yoksa bu dosyaları yok edersem mi oyum artar? İkilemi içindeydi. İkincisi galip geldi. Evet, burada aslında sabah saatlerinde gazetelere bakanlar bu gidişatı anlamış olmalı. İlanlar vardı tam sayfa, çok paralı, 50 bin, 40 bin lira, büyük gazetelerde 150 bin lira. Sağlam irade cumhurun başında diyordu gazete ilanları. AYM'ye, Anayasa Mahkemesi'ne ağır eleştiriler vardı. Vesayet rejiminin son kalıntısı deniyordu. Darbenin eksik darbeydi 17-25 onlara göre ve tamamlanacaktı eğer Anayasa Mahkemesi'ne gönderilirse bu isimler. Ve uyarılar ağırdı metinde. Kariyerinizi Erdoğan'a borçlusunuz, dikkat edin yollu uyarılar vardı. İşte bunu sivil bir dernekler, sendikalar topluluğu yapıyordu kendilerine de. Yani çok kritik dönemlerde 28 Şubat'ta çok eleştirilen gruplar gibi adlandırılıyorlardı. Sivil Dayanışma Platformu, SDP'ciler böyle diyordu. Efendim, ama onun yanı sıra televizyonlarda hiç görmeye alışık olmadığımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nden genç bir milletvekili, 40'ına yeni girmiş hukuk mezunu, Girne'de yapmış tahsilini, hukuk fakültesini orada bitirmiş ve buradan ekranlardan seslenmeye başladı. Dedi ki Çağlayan'ın saati rahatsız ediyor beni ama takmasa iyi olur, zaten etik açıdan hiç hoş olmadı ama Yüce Divan'a gitmesine gerek yok dedi. Ve bir arada makara tukaraya da aslında çok karşıyım ben. Egemen Bağış da bunu iyi yapmadı. Ama biz bunu kendi içimizde halledeceğiz dedi. Mahkemenin yapısı belli dedi. Enteresan. Efendim, ayrıntılarına, oylamaya, kulislere bakacağız. Çünkü hayır kararı nasıl verildi? Başkan Köylü ne diyor? Muhalefet niye sert çıkıyor? Bundan sonra genel kurula gelirse ne olacak? Bunların hepsine birlikte bakacağız. Erdoğan'la Davutoğlu bu konuda farklı mı düşünüyor? Biraz böyle kulisleri kurulayacağız. Onun dışında karkış, belki de politik gündemi gölgeleyen bir özellik taşıyor bugünlerde. Çünkü doğuda, kuzeyde değil de İstanbul'un merkezine geliyor soğuk kış. Yani kar, tipi, fırtına. Medya merkezi burası ya, soğuklar resmen başlamış oluyor. Ama biz doğudan, Sarıkamış'tan başlayıp İstanbul'a doğru geleceğiz. Efendim, Adıyaman'a da uğrayacağız. Bir televizyoncu Mustafa Aloğlu, özlenen bir gazeteci portresiyle hafta sonu herkese adını ezberlettirdi. Karşısında bir milletvekili vardı iktidar partisinden, Metin Metiner. Ona sordu. Akraba, kısım akrabayı kayırıyorsunuz diyorlar. Efendim, alıyorsunuz onları yönetici yapıyorsunuz deyince Metin Metiner de ya cuma günleri vaaz verirken hocalar akrabayı koruyun kollayın der dedi. Ve günün en önemli röportajı oldu. İşte o gazeteciyle, Mustafa Aloğlu ile konuşacağız. Uğur Koçbaş dünyayı anlatacak bize. Cengiz Erdin'in sesli dosyasında da Sarıkamış şehitlerinin anma yürüyüşü var. Hafta sonunda oradan da görkemli görüntüler vardı. Erzurum'a bağlanacağız Cengiz'in röportajı için. Efendim, biz hemen manşetimizle başlayalım.
Haber için çıktık yola ve hep hayatın içinde olduk.
Çocuklar dağılmıyordu, kulaklar patlıyordu, bıçaklar denizlerimizden uçuyorlardı, bombalıyordu köyün etrafları.
Gün oldu, en sıcak noktadaydık.
Bu olayın üzerine bir tanklarımızdan karşı tarafa da bir taciz ateşi açıldı söyleniyor.
An geldi, tarihe not düştük.
Eşim göz bakıyordu. Ben bakamadım. Bir başka odaya gittim ve ağladım.
Birlikte duygulandık. Hüzünlendik.
Sümpedüz ölüme terk etti.
Takipçi olduk. Merak ettik.
6 yaşındaki Öznur neden vefat etti acaba?
Sadece rak olduğu için, üşüdüğü için yani kaybettim.
Herkesin platformu olduk.
Başka vatan bilmiyorum. Şimdi tamamıyla iyileştim. Geldiği donduğum için çok mutluyum.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün 18'de, tekrarıyla 24'te. Manşet.
Evet, soğuklara biraz sonra bakacağız, kar, kışa bakacağız. Efendim gidelim Ankara'ya. Ankara'da 4 siyasi. Bunların 3'ü aslında geleneksel olarak iktidar partisinin DNA'sına sahip değil. Yani eski bürokrat Muammer Güler, İstanbul Valiliği yaptı, bir idareci, mülkiyeli. Egemen Bağış, Amerika'da Türk dernekleriyle birlikte faaliyet yürüten genç bir vatandaşımız olarak Amerika'da keşfedildi, geldi. Onun dışında üçüncü isim Zafer Çağlayan, sanayici, kendi Ankara Sanayi Odası'nın da başkanlığını yaptı. Aileden zengin bir isim. Bunların üçü böyle. Bir tek Erdoğan Bayraktar, milli görüş çizgisinden gelen isimdi. İşte dördü aynı pakette ve 17-15-25 Aralık o müthiş operasyon olayında mağdur oldular. Kendi ifadeleri bu. Ama ortada paralar, kasalar, Halk Bankası, işte Rıza Sarraf, görüntüler, konuşmalar çıkınca, tabii gözaltılar, tutuklamalar olunca bunu bir darbe olarak adlandırdı iktidar ve ilk seçimlerde de oy kaybına uğramadan başarılı olunca bakın millet bize kararını verdi dedi. Oysa hukuk içinde görülmeli o diyordu pek çok insan, tarafsız gözlemci. Hukuk içinde de bir savcının tabii başlattığı bir hadiseydi bu. Cemaatle iktidarın arasındaki ilişkiler kopmuştu. Savaş başlamıştı. Dershane olayının taslağını ele geçiren Zaman Gazetesi bir yıl önce, bu olaylardan bir buçuk ay önce, Kasım, hiç unutulmaz o tarih, Kasım 2013'te demişti ki eğitimde müthiş bir rezalet yaşanıyor. Kelepçe geliyor, dershaneler gidiyor ve oradan sonra da zaten ok yaydan çıktı. İşte onu takiben bir buçuk ay sonra da bu meselede taraf olan cemaate yakın isimler, iddia da bu, tarafsız gözlemcilerin de söylediği bu, geldiler, canımız yandı, canınız yanacak dediler ve ortada uzun süredir hazırlıkları sürdürülen bir meseleyi için düğmeye bastılar 17'sinde ve 25'inde. Müteahhitler, iş adamları, başbakanın oğlunu almak için gitmek istemişler ama silahlı özel harekatçılar Kızıklı'daki evin bahçesinde konuşlanmışlar. Bakanın talimatıyla oraya gidememişler. Bakanların oğullarını aldılar. Sonra tahliyeler geldi. Savcıların yeri değişti. Başka savcılar geldi. Onlar oturdular ve birinci yılına dolmadan kovuşturmaya yer yok dediler. Paraları iade ettiler. Faizlerini verdiler. Yani ortada hukuk ne yapması gerekiyordu? Yapıldı. Sonuç buydu. Burası rahatsızlık vericiydi. Ama sonuçta bu da bir hukuk süreci içinde verilen bir karardı. İtirazları olacaktır. Hemen burada bir parantez. Bunu bilmiyorum. Ben de kişisel görüşümü de sizle paylaşmış oluyorum ama eğer 12 Eylül davası bugün varsa lütfen hafızanızı yenileyin ya da daha yaşı müsait olmayanlar geriye dönüp araştırsınlar. Kenan Evren'le ilgili ilk iddianameyi hazırlayan savcı Sacit Kayasu, nur içinde yatsın, rahmetli oldu. O zaman açmıştı onu ve onu görevden aldılar. Hayır, olamaz böyle, takipsizlik, her şey bitecek dediler. Aradan 30 yıl geçti. Yine anayasada madde vardı. Kimse yargılayamaz bunları. O da değişti ve yargılandılar. Yani şunu demek istiyoruz. İktidarda böyle güçlü bir şekilde gelince yargılanmamak, kapatmak olmuyor. Bunun yarını da var. Belki bugün kapandı diye gördüğümüz pek çok meselenin ileride açıldığını, yeniden yargılama konusu olduğunu görürsek şaşırmayalım. Biz evet Ankara'ya gidelim. Öncelikle Hayri Köylü'nün en son haber o, çünkü komisyon başkanı kararı açıklıyor, savunuyor. Bakalım bu dört bakanı da biz 11 suçtan yollamak istemiyoruz Yüce Divan'a diyen komisyonda 9 Adalet ve Kalkınma Partili red oy vermişti. Geriye kalan 5 diğer partilerden 4'ü Cumhuriyet Halk Partisi'nden, birisi MHP'den, onlar da gitsin dediler ama yetmedi. 9'a 5 bu mesele kapandı. Hemen bakalım komisyon başkanı Köylü ne diyor?
Bunu gerekçeli karardı. Bu bir iki kelimeyle söylenecek şey değil. Hayır, bu bir iki kelimeyle, beş cümleyle falan söylenecek bir şey değil. Gerekçesi çok yani. Bunu gerekçeli kararımızda belirteceğiz. Kararın gerekçesinde hepsi var. Sayfalarca vardır. Bakın kararın gerekçesini okuduğunuz zaman anlayacaksınız yani ne olduğunu. Herkes çok rahat rahat, herkes görüşünü açıkladı. Ve görüşünün sonunda da oyunu söyledi. Ve bu şekilde tamamladık.
Evet, gerekçeleri sonra öğreneceğiz. Artık 10 günlük bir süre var. Hatta 4 günlük bir süre var. Rapor hazırlanacak. 10 gün içinde de genel kurulda oylanacak. Bitmiyor. Aslında yani bu round bitiyor. Belki meclis genel kurulunda ne olur diye düşünenlere notlarımı söyleyeyim. Efendim, mecliste şu anda 535 milletvekili var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 312 milletvekili var. Bu bir tarafta, iktidar tarafı. Muhalefet tarafında ne var? Muhalefet tarafındaki toplam o şeyi sayısı, milletvekili sayısı 223. Yani CHP'nin 127'si, MHP'nin 52'si, HDP'nin 26'sı, bağımsızlar. Bunlar bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne istifa edenler var içlerinde, 13 kişi. Tek tek küçük partiler de kuruldu biliyorsunuz. Onlar da 5-6 kişi yapıyorlar. Dolayısıyla 223 tamamı gelse, hepsi evet dese, gitsin Yüce Divan'a dese 53 oya ihtiyaçları var. Niçin? 276 olmak zorunda. Yani salt çoğunluk. Bunun içinde 53 eksikleri var. Yani genel kurulda 20 gün içinde bir oylama yapıldığında, siyaset bu. Yarın sabah ne olacağı belli olmuyor. 53 milletvekili iktidar kanadından, hani nasıl anayasa değişikliğinde parti kapatılmada Erdoğan hala onlara hain diyor. Oy değişmişti, farklı oy vermişlerdi. Yani öyle bir ihtimal 53 kişinin saf değiştirmesiyle olabilecek, ancak onu kayda geçirelim. Efendim, evet, gelelim bu sabaha tekrar. Sabahleyin dedik ya, gazetelerde tam sayfa çok çok paralı ilanlar vardı. Açıyorum ben de, böyle sağlam irade cumhurun başında diyor. Nedir? Sivil dayanışma platformu. İktidara yakın çok sayıda dernek, kuruluş, sendika, vakıf, bunlara imza atıyorlar. Tam da oylamanın yapacağı gün. Ne diyorlar? Şöyle diyorlar. 17-25 Aralık darbe girişimlerinin adli yargıda takipsizlikle sonuçlanmasına rağmen dosyada suçlanan bakanların Yüce Divan'a gönderilme çabası, adli yargıda başarısız olan darbe girişimini Anayasa Mahkemesi'nde sonuçlandırma çabasıdır. Çok çok çok ağır bir itham. Yani Anayasa Mahkemesi darbe işbirlikçisi olarak bekliyor. Eğer oraya giderse darbe sonuçlanacak. Yani hükümet alaşağı edilecek iddiası var. Devam edelim. Anayasa Mahkemesi aklanma yeri değildir. Nasıl? Bilmiyoruz. Eskiden hep öyleydi. Şimdi öyle değilmiş. Anayasa Mahkemesi bugüne kadar siyasete müdahale eden kararlarıyla vesayet rejiminin son kalıntısı olarak milletin vicdanında aklanması gereken bir yerdir. Dura dura anlatalım. Çok ağır, çok ağır, çok ağır. Yargıya dönük kararın arefesinde verilmiş ilan. Bir, neymiş? Anayasa Mahkemesi bugüne kadar siyasete müdahale eden kararlarıyla. Bu kabul edilebilir yanı var. Çünkü türbanla ilgili meselelerden tutun. Cumhurbaşkanı seçilirken Abdullah Gül adaydı. 2007'de Genelkurmay bir buyurganlıkla dedi ki, özde Cumhurbaşkanı istiyoruz. Orasını etkiledi. Ne dediler? Yeterli oy çocuğu, oy çokluğu yok. Burada bunu yapamazsınız. 476 meselesi geçti. Vesayet rejiminin son kalıntısı deniyor. Ki 12 yıldır iktidarda olan bir parti burada çok yapıyı değiştirdi. 10'unu Gül atamış buradaki üyelerin, ama vesayet rejiminin son kalıntısı sayılıyor. Milletin vicdanında aklanması gereken bir yermiş orası. Peki. Anayasa Mahkemesi'nden dönemin başbakanı çıkarma gayretinde olan, içeriden ve dışarıdan fitne odakları ile siyasi ikbal ve makamları için bu fitne odaklarıyla açık gizli ittifak yapanları ibretle takip ediyoruz. Yani görüyoruz. Bakın, dikkat edin. 2. Siyasi kariyerlerini ve kazanımlarını sağlam iradenin gölgesine borçlu olanların küçük hesapları Büyük Türkiye yürüyüşünü durdurmaya yetmeyecektir. Burası da çok hassas, çok hassas. Siyasi kariyerlerimizi, diyelim ki milletvekiliyiz, kazanımlarımızı, sağlam irade, tırnak içinde sağlam irade, artık kod biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçilirken Sayın Erdoğan'a takılan kod buydu, sağlam irade. Yani onun gölgesine borçlu oluyor bu isimler ve onlar küçük hesap içindelermiş. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de olabilir bunlar. Aman dikkat edin deniyor. Büyük Türkiye yürüyüşü de durmaz deniyor. İşte bu ilana Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural çok sert tepki gösterdi. Önce dinleyelim.
Bu ilanın doğrudan doğruya demokrasiye, parlamenter rejime ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tehdit olduğunu, milleti, millet egemenliğini, millet iradesini tahkir ve tezif olduğunu, bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bu konuda bu ilanı verenler ve bu kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını istiyoruz. Siz kim oluyorsunuz da bir ilanla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve milletvekillerini tehdit ediyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Ve burada şunu söylüyor. Diyor ki siyasi kariyerlerini sağlam iradenin gölgesine borçlu olanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri milletin iradesine borçludurlar. Onlara karşı sorumludurlar. Bir gölgeye karşı sorumlu olanlar millet iradesini, millet egemenliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini yok sayanlardır. Ve bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin iradesini ve egemenliğini temsil eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine bulunanları bir kişinin gölgesine borçlu olarak göstermek, egemenliği kişiye bırakmak anlayışı da bu doğrudan doğruya millete hakarettir.
Evet, bu ilanla ilgili tartışma da böyle efendim. Oktay Vural özetledi Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini. MHP'nin bir üyesi vardı zaten komisyonda. O da yüce divan yönünde oy kullandı ama sonuç alınamadı diyor MHP'liler de şu anda. Peki, dedik ya sabahleyin gazeteleri böyle görüp bir de çok ekrandan alışık olmadığımız bir simanın o televizyon bu televizyon dolaşması da çok ilginç bir andı, kareydi. Efendim 75 doğumlu, tanıtalım kendisini, Bülent Turan. Çanakkale Lapseki'den Kartal, İstanbul'da okumuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne, Kıbrıs'a gitmiş, hukuk fakültesini bitirmiş. Ve ondan sonra da gençlik kollarında çalışmış İstanbul'da. 2011'de de ilk kez milletvekili oluyor. Kendisi 40 yaşına basmadan 39 yaşında böylesine kritik bir günde ne Hüseyin Çelikler ne Bülent Arınçlar ne Beşir Atalaylar ne böyle cüsseli ağır abiler değildi. Genç hukukçu kendisi çıktı, anlattı. Efendim neden böyle yapıyoruz biz? Neden istemiyoruz Anayasa Mahkemesi'ni? Yani ilanla aşağı yukarı aynı görüşleri ortaya koydu. Çok şaşırtıcı yaklaşımları da vardı. Birlikte Bülent Turan'ı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kritik gününde bütün ekranda savunma hattını oluşturan o tek kişilik takımdaki Bülent Turan'ın NTV'ye yaptığı açıklamadan bir bölüm alalım.
Zafer Çağlay'ın iddialan saat meselesi beni rahatsız ediyor. Bir siyasetçinin o denli pahalı bir saat takıyor olması beni rahatsız ediyor. Helal parası almış olsa, babasından biraz da kalmış olsa ne olursa olsun fabrikatör olarak takabilir, iş adamı olarak takabilir. Ama siyasetçiyseniz ben bacak başına atmaya çekiniyorum. O siyaset gömleği bizi tabiri caizse belli bir yere oturtuyor. Siyasetçiyseniz buna dikkat etmek durumundasınız. Ama bu yüce divanlık konu değildir. Bu etik bir problemdir. Adamın pahalı saat takıyor olması, bakanın işte falanca saati alıyor olması yüce divana gitmesini sağlar mı sağlar mı komisyon karar verecek. Ama bu etik problemdir. AK Parti bundan kendince revize eder. 4 tane bakan görevden alındı. Az bir şey mi zannediyorsunuz? 4 bakanın görevden el çektirilmesi az bir tedbir midir? İşte Egemen Bey'le ilgili ifade edilen bakara bakara meselesi. Çok rahatsız edici bir ifade. Ulan rahatsızım ben. Ama bir daha diyorum. Bunun demediğini iddia ediyor. Dememişse buna saygı duymak durumundayız. Demişse bunun karşılığı Yüce Divan değildir. O Allah'ın divanıdır tabiri caizse. Yüce Divan'a şu konuda hakaret ettiği için insan gönderilmez ki.
Evet, dedik ya bugün işte o kritik günde bütün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin savunma argümanlarını genç bir hukukçu Bülent Turan böyle yapıyordu. Ama tabii dosyada hiç olmayan makara tukarayı da içine karıştırarak savunmayı biraz böyle farklı alanlara çekmiş oldu. Efendim hemen hattımızda Sayın Levent Gök var, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Komisyonda 4 üyesi vardı partisinin ve sonuca itirazlarını duyuyoruz. Sayın Gök, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar, teşekkür ederim.
Evet, basın toplantısı da yaptınız. Biz sizi canlı olarak izleyici, dinleyicilere aktaralım istedik Sayın Gök. Ne diyorsunuz evet Karara? Bir de az önce Bülent Turan'ın bu savunması bugün enteresan geldi pek çok insana ama siz eğer cevap vermeye uygun görüyorsanız size bırakıyorum sözü.
Yani yolsuzlukla suçlanan 4 bakan
savunmalarını kendileri yapmalıdır. Evet. Bu fırsat kendilerine tanımalıdır. Onlar adına başkası talimat vermemeli, başkası konuşmamalıdır. Benim bir kere birinci söyleyeceğim cümle budur. Evet. Eğer bir insan hakkında çok ağır, belgeli, bilgili, delilli bir dosyayla yolsuzlukla suçlanıyorsa bunun aklanılacağı yer mahkemelerdir. Hı hı. Kimse sayısal çoğunlukla mecliste şu ana kadar aklanmamıştır. Aklanılacak yer mahkemedir. Daha önceden de bazı bakanların hakkında böyle iddialar ortaya atılmış. Bazı bakanlar ortaya çıkmışlar, kendileri demişlerdir ki beni gönderin Yüce Divan'a, ben yargılanmak istiyorum. Hı. Yani korkan bir insan niye mahkemeden korksun? Ayrıca bir iktidar partisi düşünün, biz diyor bu mahkemeye güvenmiyoruz. Siz 12 yıldır, 14 yıldır iktidardasınız. Yani Türkiye'de 12 yıldır iktidardasınız. Türkiye'de bütün kurumları tahrip ettiniz. Ona güvenme, buna güvenme, ondan mağduriyet yarat. Yani bu ülkeyi zaten bu hale getiren sizsiniz. Bu Anayasa Mahkemesi'nin yapısını 2010 yılında siz kurmadınız mı? O zaman çıkıp demediniz mi? Türkiye safhalarını atıyor, bakın yargı bağımsız hale geliyor diye. Yani şimdi oklar kendilerine görünce kimseye güvenmiyorlar. Ama herkesten de kendilerine güvenmelerini istiyorlar. Yok öyle yaş dava. Bu Cumhuriyet tarihinin bu en ciddi, en ağır 4 bakanın istifasına yol açmış bu yolsuzluk iddialarının ve belgelerin aklanacağı yer Anayasa Mahkemesi'dir. Bakanlar bundan kaçmamalıdır. AKP'li milletvekili kardeşlerimiz, ben vicdanlarına sesleniyorum. Evde akşam yatağa, yastığa başınızı koyduğun zaman rahat uyuyabilecek misiniz, uyuyamayacak mısınız? O oylamayı yapacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergesi meclise geldiği zaman. Şimdi daha iş bitmiş değil. Soruşturma komisyonu kendi açısından aldığı talimatlar dosyayı güya kapatma yoluna gidiyor ama bu dosya kamuoyu vicdanına kolay kolay kapanmaz. Kapattırmayacağız da. Türkiye'nin tüyü bitmemiş herkesin, 74 milyon ayrı ayrı ferdinin, yetiminin hakkı bulunan bu kamu kaynaklarını denetlemek herkesin görevidir. Başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevidir. Biz bu denetim görevimizi en etkin bir şekilde yerine getireceğiz. Yazıktır, günahtır. Siyaset kurumuna, siyasetçi kurumuna bütün itibarını kaybettiriyorlar. İktidar zannediyor ki oylamayla kendisini bir aklama yapacak. Yurttaşlarımız da bunu böyle algılayacaklar. Öyle olmayacak. Tam tersine sokaktaki vatandaş diyecek ki ben en ufak bir alacak verecek ilişkimde mahkemeyi bana yol gösteriyorsun da kendin ağır yolsuzluk iddiaları karşısında niye yargılanmıyorsun diyecekler. Bunlar devleti tahrip ediyorlar, devleti çürütüyorlar, devleti kurutuyorlar. Adalete olan güveni sarsıyorlar.
Sayın Gökçü, siz partinizin oraya gönderdiği üyelerden de bilgi almışsınızdır. Şunu merak ediyorum ben. Oradaki tartışmalarda sızan bilgilerde bir de haksız mal edinmeyle ilgili ciddi kuşkular ortaya çıkmıştı. Soruşturma komisyonunun belki yani dosyanın gelişine uygun olmayan yeni bir suç tarifine de uygun bir mesele çıkmıştı. O konuda bir gelişme olmuş mu? Yani suç duyurusu ya da başka burada, bir yaklaşım?
Hayır. Burada bütün bakanlar hakkında bütün suçlardan dolayı ayrı ayrı tek oylama yapılmış. Yani Muammer Güler hakkında bütün suçlardan dolayı tek oylama yapılmış. Egemen Bağış hakkındaki bütün istinatlardan dolayı tek oylama yapılmış ve her bir tek oylamada AKP'nin çoğunluk üyelerinin tamamı da Yüce Divan'a sevk edilmemesi yönünde karar almışlar. Yani şimdi tabii bu kararları bunlar nasıl vicdanlarına sığdıracaklar, nasıl izah edecekler? Gerçekten insanlık adına, Türkiye'deki siyaset kurumu adına utanç verici bir günü yaşıyoruz. Ama elbette bu utancı bu Türkiye'ye yaşatanlar bunun hesabını mutlaka verecekler. Biz bu duyarlılıkla, bu bilinçle hareket ediyoruz. Ve kimsenin de kamu malını böylesine hoyratça kullanmasına izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.
Genel kurulda bir başka bir ihtimal görüyor musunuz? Siyasette çünkü her şey mümkün oluyor, bilmiyorum.
Ben yine AKP içerisinde kimi başbakan yardımcısı diyor ki ben vicdanıma göre karar vereceğim. Hı hı. Bir grup başkan vekili diyor ki ben olsam Yüce Divan'a gider aklanırdım diyor. Evet, evet. Şimdi bunlar AKP içerisinde vicdan sahibi arkadaşlarımız olduğunu gösteriyor. Yani biz şimdi AKP'li arkadaşlarımızın her birinin bu konuda rahatsızlıklarını biliyoruz. Şimdi buradaki önemli olan nokta aldıkları talimat karşısında bu baskı altında ezilecekler mi, ezilmeyecekler mi? Vicdanları bu talimatlar karşısında çökertilecek mi, çökertilemeyecek mi? Bu arkadaşlarımız, AKP'li milletvekili arkadaşlarımız insanlık adına, ahlak adına, din adına, Türkiye'deki tüm değerler adına gerçekten birer sorumluluk sahibi olduklarını gösterecekler mi, göstermeyecekler mi? Şimdi Sırat Köprüsü'nü erdire. Her birini tüm Türkiye, bütün dünya ibretle izleyecek. Onları köylerinden gönderilen anneleri, babaları, yakınları, hadi oğlum milletvekili oldun, Türkiye adına kamu kaynaklarını denetle, Türkiye'yi yolsuzluklardan kurtar diye onların arkasından ağlayan akrabaları onların her birini ayrı ayrı görecek. Her biri bir ibret oylamasından geçecekler ve Sırat Köprüsü'nden geçecekler. O Sırat Köprüsü'nün tüm Türkiye ibreti izleyecek, biz de izleyeceğiz. Daha çok konuşacağımız konu var. Evet. Önümüzdeki günlerde bunları sizlerle ayrı ayrı paylaşacağız.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Levent Gök. Sağ olun, iyi akşamlar.
Teşekkürler, sağ olun.
Evet, sıcağı sıcağına basın toplantısından çıkan Sayın Levent Gök de anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışını, o komisyondan çıkan kararın yarattığı olumsuzlukları sıraladı. Genel olarak tabii önümüzdeki dönemde neler olacak, neler bitecek onu göreceğiz. Ben Ankara'dayken, meseleyi Ankara'da konuşurken iki küçük ayrıntıya da dikkatinizi çekeyim. Bugün yani siyasette nasıl her gün yeni bir oyun kurulur, yeni bir kapı aralanır o hadisesine çok iyi örnek belki. Efendim bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Güneş Sokak'taki evine gitti. Kendisiyle bir saat baş başa görüşme yaptı. Şimdi burada ne var diyeceksiniz. Tabii ki olması gereken bu, normali bu. Ama yalnızca şunu söylemekte fayda var. 91 yaşında Sayın Demirel. Biliyorsunuz 6 kez gitti, 7 kez geldi ifadesiyle Türk siyasi hayatına mal olmuş bir isim. Darbeler döneminde gider, şapkasını alır gider, sonra tekrar gelirdi. Eşini kaybetti, kardeşini kaybetti ama Allah ömür versin, şu anda sağlıklı, bir hastanede kontrolü oluyor. İşte şuna getireceğim sözü, 2011'in Mayıs ayıydı, yani seçimlere birkaç ay kala Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'taydı ve orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerini Süleyman Demirel'in hazırladığına dair bir yaklaşımı vatandaşlara aktarıyordu. Yani kızıyordu Cumhuriyet Halk Partisi ile Demirel bu listeleri birlikte yapıyorlar diye. Ve oradan hareketle şöyle demişti. Hala rahat durmuyorsun. 87 yaşında ortalığı karıştırıyorsun. Şu partinin, bu partinin listesini yapıyorsun. Bırak otur da sana da herkes bey desin diye çıkışmıştı. İşte aradan çok değil, 3 sene, 3,5 sene geçiyor. Sonra gidiyorsunuz Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Belki çok önemli tarihi görüşme yapıyorsunuz, uyarılar alıyorsunuz. Yani şunu demeye getiriyorum, yarın bambaşka bir portre içinde, bambaşka bir fotoğraf içinde yeni yeni kararlar, yeni yeni soruşturmalar, her şey mümkün. Siyaset buna cevaz veriyor.
Olayların ayrıntısı, tartışmaların püf noktası. Bugün neyi konuşuyoruz? Neden gündeme geldi? Kim ne diyor? Uzmanlar nasıl yorumluyor? Yarın Türkiye neyi konuşacak? Eksik soru bırakmayan program. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 18'de, tekrarı 24'te. Hava durumu.
Evet, girişte de söyledik ya, artık kar, kış, fırtına haberleri verilebilir İstanbul'dan. Heyecanlı heyecanlı verilebilir. Çünkü kar İstanbul'a düşmek üzere. Yani soğuk var. Birden 0 dereceye düştü. Bu gece -4 olacak İstanbul'da. İşte hepimiz de İstanbul'dayız. Dolayısıyla gazetenin birinci sayfasını hazırlarken, radyo programını hazırlarken, televizyon bültenlerini hazırlarken bunun etkisiyle biri yüz yapıp kıyameti koparabiliyoruz. Yani buralara çok uğradığında biz kar çıktı diyoruz, kar geldi diyoruz. Meteorolojiye bağlanıyoruz. İlker Koç uzmanı meteorolojinin hattımızda. İlker Bey hoş geldiniz, sizden dinleyeceğiz. Nasıl görünüyor şu anda yurtta durum? İstanbul ve Ankara'yı merak ederiz, öncelikle Antalya'yı, İzmir'i.
Bu gece ve akşam saatlerine kadar yağışlar yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Yağışlar Akdeniz kıyı kesimleri, Güney Anadolu bölgesiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. İstanbul'da bu akşam saatlerin kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren olmasını bekliyoruz. Yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan kar yağışının İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artırmasını ve çarşamba günü gün boyu aralıklarla etkili olmasını bekliyoruz.
Bugün İstanbul'da bir ara bir uyarı da yapılmıştı İlker Bey, değil mi? Böyle gündüz akşam saatleri 5 gibi dendi. O yağış almadı.
Bize ait olan bir uyarı.
Ha, öyle mi?
Yani bizim dışımızdaki
sitelerde gördüm ben.
Yaptıkları bir uyarı. İstanbul'daki yağışın bugün değil de yarın sabah saatlerinden itibaren kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Bu akşam saatlerinden itibaren hafif bir ilerleyen saatlerde yağmur şeklinde başlayacak. Gece saatlerinden itibaren karla karışık, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağış kar şeklinde dönecek. Yarın öğle saatlerinden itibaren ikisini artırarak çarşamba günü gün boyu aralıklarla yoğun bir kar yağışı beklentisi söz konusu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın yarın öğle saatlerinden itibaren ve çarşamba günü gün boyu yoğun kar yağışına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte buzlanma ve don olayı da İstanbul'da etkili olacak. İstanbul'daki kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise İstanbul'da yağış beklentimiz yok. Gecenin en düşük sıcaklığı çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da -5 dereceye kadar inmesini bekliyoruz. Günün en yüksek sıcaklığının ise 0 derece mevsim normallerinin altında olmasını bekliyoruz. Başkent Ankara'ya baktığımızda ise başkent Ankara'da da gece saatlerinden itibaren yani 12 civarında başlayacak olan kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasını, yarın gün boyu aralıklarla yoğun bir kar yağışı beklentimiz var. Buzlanma ve don olayla birlikte kar yağışı yarın Ankara'da o sürücülere zor anlar yaşatabilir. Buna karşı tedbirli olmanı istiyoruz. Başkent Ankara'da yarın günün en yüksek sıcaklığının da -2 derece olmasını, yani 0 derecenin altında bir sıcaklık söz konusu günün en yüksek sıcaklığının. Yani yağış, kar yağışla direkt donacağını ifade edebiliriz. Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızın da kar yağışına karşı dikkatli olmanı istiyoruz. Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kar yağışı Ankara'da devam edecek. Çarşamba sabahtan itibaren Ankara'da yağış yok. Yağışın geçmesiyle birlikte başkent Ankara'da çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü oldukça soğuk bir hava etkili. Çarşamba günü günün en yüksek sıcaklığı -4 derece. Perşembe, cuma ve cumartesi günü günün en yüksek sıcaklığının -10 derece civarında olmasını bekliyoruz. Oldukça soğuk bir hava etkili. Gece sıcaklıklarında -20 dereceye kadar inmesini bekliyoruz.
Yani Ankara için ama Ankara için bayağı büyük şiddetli bir soğuk galiba,
yani
değil mi?
Şiddetli bir soğuk. Yani bu şiddetli soğuklar aslında yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde
görüyoruz.
Kar yağışı ile birlikte etkisini gösterecek. Yurdun Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu bölgesinin tamamı, Doğu Anadolu bölgesinin tamamında gece sıcaklık değerlerinin önümüzdeki günlerde özellikle perşembe, cuma ve hafta sonu bu değerlerin gece sıcaklıklarının -25-30 derecelere kadar inmesini, gündüz sıcaklıklarının ise -10 dereceye geçmemesini bekliyoruz. Oldukça soğuk bir hava kitlesi yurt genelinde etkili olacak. Yurdun tamamına yakın bir bölümde, yani yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı söz konusu. Yoğun kar yağışıyla birlikte bu sıcaklık değerlerinde ciddi manada bir düşüş söz konusu.
Olacak.
Perşembe günü yağışta ve yurdun doğu kesimlerinde etkili olduktan sonra yurdu terk ediyor. Yağış geçiyor ancak yerde kar örtüsü olması nedeniyle oldukça soğuk bir hava kütlesi hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili.
İzmir ve Antalya için çok kısa, orada orası da düşüyor mu yani?
İzmir'de yağışın yağmur yarın öğle saatlerinde yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. İzmir'de de hava sıcaklığında bir düşüş söz konusu ancak İzmir'de yağış yarın var. Yarın yağışın yağmur yükseklerinde karla karışık olmasını bekliyoruz. İzmir'de ciddi manada bir yağış beklentimiz yok. Ancak çarşamba, perşembe günü de İzmir'de soğuk havanın etkili olacağını söyleyebiliriz. İzmir'de de günün en yüksek sıcaklığı 1-2 derece civarında. Gecenin en düşük sıcaklığında -5 dereceye kadar inmesini bekliyoruz. Antalya'ya baktığımızda ise Antalya'da yağış, yağmur ve sağanak şeklinde. Yarın Antalya'da soğuk bir havanın etkili olacağını söyleyebiliriz. Çarşamba günü de soğuk bir hava etkili. Yarın ve çarşamba günü Antalya'da yağmur ve sağanak şeklinde yağış söz konusu. Gece sıcaklık değerlerinin perşembe, cuma günü Antalya'da da 0 dereceye kadar inmesini bekliyoruz. Antalya'da yaşayan vatandaşlarımız, özellikle seracılarımızın zirayidon tehlikesine karşı önümüzdeki 3 gün periyodunda, yani bu gece değil de çarşamba sabah, perşembe ve cuma sabahında dikkatli olmalarında fayda var.
Peki İlker Bey, çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlarımız Sarıkamış'tan da bir bağlantı yapacağız. Hı hı. Bağlamışlar. Kars'ta durum ne? Peki bunlar böyle bayağı düşüyor ama oraları hep soğuk geçer. Kars'la ilgili notunuz var mı?
Tabii. Kars'ta şu an itibariyle kar yağışı söz konusu. Kar yağışının yarın ve çarşamba günü Kars'ta yoğun olmasını bekliyoruz. Kar yağışı perşembe günü de Kars'ta devam ettikten sonra Kars'ta etkisini kaybedecek. Havanın açmasıyla birlikte cuma, cumartesi ve pazar günü Kars merkez ve Sarıkamış'ta gece sıcaklık değerlerinin -35 dereceye kadar inmesini bekliyoruz.
İşte yani bu ne kadar çetin bir seviye.
Hani, tabii bu çok ciddi manada bir soğuk hava kütlesi yurt genelinde etkili olacak. Aslında baktığımızda Kasım ve Aralık ayı yurt genelinde mevsim normallerin üzerinde sıcaklıklar gerçekleşti. Oldukça sıcak bir Kasım ve Aralık ayı gerçekleşti. Aslında sadece Kars'ta kalmayacak bu değerler. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan illerinde yağışın geçmesiyle birlikte hafta sonu gece en düşük sıcaklıkların -35 derecelere kadar inmesini, günün en yüksek sıcaklıkların da o bölgede -20-25 derece civarında olmasını bekliyoruz.
Sayın İlker Koç, çok teşekkür ediyoruz. Meteoroloji uzmanı bizi bilgilendirdi, dinleyenleri bilgilendirdi. Sağ olun. Evet, gerçekten insan duyunca bile -35 ne demek onu bilenler biliyor. İşte şimdi gidiyoruz Sarıkamış'a, Belencik Köyü'ne. Mehmet Seçilir hattımızda. Mehmet Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar kardeş.
Şimdi konuştuğumuz meteoroloji uzmanına en son Kars'ı da sorduk, Sarıkamış'ı. Görüyorsunuz -35 evet. olacak diyor. Evet. Peki bu alıştığınız bir seviye midir?
Şimdi efendim memleketimizin hükmü öyledir. Bu bize bir adet ve örf adetimiz gibi bağlıyız biz bu olaylara. Örf adet olarak görüyoruz. Hava şartları her zaman için biz kış şartlarına alışkınız ve hazırlıklıyız.
Nasıl hazırlanıyorsunuz mesela? Çok merak ettim Mehmet Bey. Biz hani İstanbul'da bir kar yağacak diye herkesin etekleri zil çalıyor.
Şimdi efendim bizim burası mahrumiyet bölgesi. Ben Sedat Sayraç. Şöyle diyeyim. Biz bu memlekette yaşadığımız için biliyoruz. Yani atalarımızdan, dedelerimizden verilen bir tarih ve günler var.
Evet.
Yani bir tarih gibi, biliyor musun bu günler?
Evet.
Biz bunlara alışıyoruz. Şu anda, şu ana kadar soğuk görmedik. Bugün iki gündür yoğun kar yağışı var. Buzlanma. Kendim servis çekiyorum, öğretmen servisi. Lastiğin özünü kullanıyorum. Kalite.
Evet.
Kalite kullanıyorum. Zincirim, takosum, ne gerekiyorsa hepsi fido arabada. Eski araba kullanmıyorum. Son model sistemli araç değişiyorum. 2 yıldan beri böyle. 2 yıl sürüyorum arabayı. Kere sıfıra dönüyorum. Başka şartlarda başka arabalar bizi perişan ediyor. Taşıdığım insanlar marum ve bölgede perişan oluyor.
Yani ama yolculuk yapıyorsun, geliyorsun ama çoluk çocuğu var, işin yemeği var, alışverişi var. Yani vallahi ne
şimdi,
yapıyorsun?
Bizim burası marumiyet bölgesi, fabrika yok. Fabrika yok. Biz seçim zamanı geliyor, gelip bizi kandırıyorlar, şart koşuyorlar. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Reylerimizden giriyorlar, seçiliyorlar. Ankara'ya gittikleri zaman bizi unutuyorlar.
Çok.
Biz de atalarımızın, dedelerimizin örf adet gibi bu kış şartlarına hazırlıklı oluyoruz.
Mesela ne yiyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Bir şey böyle ısırmak için değişik bir şey yiyor musunuz?
Ne yiyoruz? Bizim burada meyve Mersin'den, Antalya'dan, Aydın'dan buraya geliyor. Artık son kalan bize yetişiyor. Yani özü bize gelmiyor, biliyor musun? Onlarla besleniyoruz. Buğday, arpa ekiyoruz. Tarımsal olarak hayvancılık yapıyoruz.
Nasıl? O evde ne ısıtıyor? Niye yakıyorsunuz evde? Ne oluyor?
Tezek deriz. Hayvan mayısı.
Evet.
Onu hazırlıyoruz yaz şartlarında. Kuruluyor. Kuruduktan sonra hazırlık yapıyoruz. Onu dama veya dışarıda böyle yıkarız. Onlarla idare ederiz. Şartlarımız bu.
Güzel ısıtır mı yani o evi? Çoluğu çocuğu korur.
İster istemez ısıtıyor. Yani alışmışız. Mecbur öyle idare ediyoruz.
Doğru. Yani hasta olsa insanlar onu düşünüyorum. Hani -35 bir yerden bir yere bebek götürsen, doğum yapsa zor yani, değil mi?
Tabii ki zor. Yine de devletimiz sağ olsun, var olsun. Bu ulaşımları bize en kısa zamanda da yetişiyor. Mesela 24 saat olmasa 20 saatte, 15 saatte yollarımız açılıyor, açıyorlar. Yani hizmetlerimiz böyle devam ediyor. Bu şartlarla böyle yaşıyoruz biz.
Anladım.
Mesela köyümüz 110 hanedir. 110 hanedir. Kuvvetçilerimiz gider İstanbul'da, Ankara, İzmir'de çalışırlar bedenin.
İnşaatlarda mı çalışıyorlar onlar? Nerede çalışıyorlar?
Tabii, kurbette, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Hı-hı. Bu yörelerde.
İnşaat işi mi yaparlar? İnşaat ustalığı mı yaparlar?
İnşaat işi yaparlar. İnşaat. Başka yok.
Başka yok. Sonra gelirler onu. Ne zaman yiyecekler o parayı? Yazın gelip
o parayı getirecekler. Diyelim yıl başında 11. 12. de gelirler. 3. kadar ellerinin avuçlarında ne varsa onu burada idareli bir şekilde kullanıyoruz. Ondan sonra dinlet verelim İstanbul, Ankara. Şartlar bu. Yalnız ben çocuklarımı okutuyorum. Benim çocuklarım 3 tane üniversitede, bir tane de vatanı görevini yapıyor. Az bir günü kaldı. Evet. Orada Türk öğretmenliğini bitirip kafese şeyin sonuçlarına girdi. İnşallah temas olur bu Şubat'ta. Öyle diyorlar. Bakalım.
Allah zihin açıklığı versin. Size de o soğukta zaten alışırız diyorsunuz. Ona da dayanma gücü versin. Bahar dediğin zaten 2 ay kaldı. Bir şey yok.
Ben kendim gaziyim. Terör mağduruyum ben. Hmm. 93'te bir olay yaşadık. PKK bütünümüze bastı.
Evet.
Ve bu topraklar bizimdir, bizim de kalacaktır. Köyümüzde göç olayı da olmadı.
Güzel. Köyünüze bir gün ya Bahar gelsin de Sarıkamış'a biz de radyodan söyleyelim, gezsinler orada.
İnşallah.
Sizin köyünüze de, Belencik köyüne de.
Şimdi de buyursunlar.
Şimdi de güzel.
Şu anda Sarıkamış'ta kar bol oldu. Kayak merkezi var. Hı-hı. Oteller var. Yani kış şartlarının güzelliği de başka oluyor biraz.
Doğru. Peki. Ha. Çok teşekkür ediyoruz Sedat
Bey.
Hayırlı kışlar. Oldum. Sağ olun.
İsmim Sedat Sayreç. Belendik. Tamam. Köyde Kemakçı ediyorum.
Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar.
Saygılar duyuyorum.
Sağ olun. Sağ olun.
Medya günlüğü.
Evet, medya günlüğünde belki mutlaka duymuş olmanız lazım diyeceğim. Çünkü Adıyaman'da bir televizyoncu, bir gazeteci ve nasıl röportaj yapılır, nasıl kafasında cevap bekleyen sorular muhatabına iletilir ve cevabı alınır. Onu unutmuştuk sanki bir süredir. Aman başıma bir şey gelmesin, kenarından kıyısından dolanayım derken işin özünü, mesleği unutuyor oluyoruz bazen. Bunu genel akım medyanın televizyonları için söylüyorum tabii. Efendim Metin Er'le, eski gazeteci kendisi, sonra siyaseti seçti. Onunla bir röportajı var Mustafa Aloğlu'nun Adıyaman'da televizyonda. Burada çok önemli haberler çıktı, çok da kullandılar gazeteler çünkü soruyu sorduğunuzda geliyor, haberde geliyor. Biz önce Mustafa Aloğlu'na bir merhaba diyelim. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Atilla Bey, merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
İyi akşamlar. Sizin televizyonda uzun süredir mi bulunuyorsunuz? Asıl gazetecilik ara sıra da televizyonda program mı?
Ben yaklaşık 11 yıldır gazetecilik yapıyorum.
Hı hı.
İnternet gazeteciliğiyle başladım.
Evet.
Son 2 aydır da haftada bir televizyon programını yapıyorum.
Güzel. Televizyon adı neydi? Onu unutmuşum ben. Televizyon.
Mercan TV.
Mercan TV'de. Güzel. Hı, evet. Orada da bölgenin bir siyasi ismi Metin Er. Tanıyorsunuz. Mehmet Metin Er de geldi. Konuğunuz oldu.
Yakından tanıyorum, evet.
Anladım. Peki biz önce şimdi kaçıranlar için de onu vermiş olalım. Sizin yaptığınız o röportajın bir bölümünü yayınlayacağız. Sonra sizinle bir küçük sohbet edeceğiz.
Tabii ki.
Dayımın oğlu olması benim kabahatim değil yani. Zaten daha önce de şube müdürüydü. Kendisi müdürdü yani. Evet. Cay'dan gelmedi. Şeyden de gelmedi. Daha önce şube müdürüydü zaten. Sayın Valimiz, İl Milli Eğitim Müdürü kendisi oraya Sinci'ye görevlendirmeyle gönderdiler. Eğer çok rahatsızsa Sinci, kalkı istemiyorsa benim hatırım için hemen çekeyim yani. Onun dışında bir tek akrabamı gösterseniz sevinirim. Onun atamasını da ben yapmış değilim. Sayın Valim şu an dinliyorsa telefonla bağlansın ve
bütün atamaları Vali Bey yapar Sayın Vekilim.
Mustafa şimdi yani kızdığım zaman niye kızıyorsun diyor. Yani
kızmak kızacak bir şey yok ki Sayın Vekilim. Ben sordum,
ya
size
bir insan,
cevap veriyorsunuz.
Bir insanın dayımın oğlu olması hiçbir göreve gelmemesi için yeter sebep mi? Liyakati mi yok, ehliyeti mi yok?
Halk arasında vekiller, il başkanı, il teşkilatı hep kendi adamlarını, birilerinden, ikincilerden adamlarını
benim ilde bir tek diyorlar. Akrabamı göstersinler. Benim ilde görev alan bir tek akrabam yok. Var mı?
Bilemiyorum.
Bilemiyorsan sorma, yok. İl yönetiminde bir tek akrabam yok.
Sormadan nasıl öğreneceğim Sayın Vekilim?
Ben yok diyorum, hala niye tartışıyorsun?
Tamam, tartışmıyoruz. Yani, sorduğuma cevap verdiniz.
Ben
de buna?
Ben Ahmet Aydın kardeşimin hangi akrabası nerede olduğunu bilebilmek durumunda değilim. Ha bir insanı sırf akrabası olduğu için kayıran bir zihniyete karşıyım. Ehliyet sahibi, liyakat sahibi değilse, sırf Mehmet Metin'in akrabasıdır diye bir göreve getirilmesine Mehmet Metin olarak karşıyım. Ahmet Aydın da bunu yaparsa, Mehmet Metin nerede yaparsa yanlış yapar kardeşim. AK Parti aile partisi değildir. Akrabalarımızı koruyup kollayacağımız bir parti değildir. Ama şunu da söyleyeyim. Zinaçlı insanlarız değil mi? Cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur? Akrabalarını koru kulla der. Değil mi?
O zaman sizin yaptığınız bu. Öyle mi oluyor?
Vallahi sen Allah'ın ayetine bile karşı geliyorsan ben
estağfurullah, seni... Estağfurullah.
Evet hakikaten bu son bölümü tabii sen de beklemiyordun herhalde Mustafa Aloğlu. Şaşırdın mı Allah'ın ayetine karşı çıkıyor musun deyince? Nasıl
yani,
oldu?
Tabii şimdi biz elhamdülillah Müslümanız.
Evet.
Ancak Müslümanlığın belli bir donanımsal anlamda eksikliğimiz olduğu için ayet hadis noktasında bazen tam olarak nerede ne olduğunu bilemeyebiliyoruz.
Hı hı.
Ben orada program esnasında çözemedim mevzuyu. Yalnız program bundan 1,5 ay önce yapılmış bir programdı. 1,5 aydan sonra tekrar bir şekilde böyle gündeme gelmesi en çok beni şaşırtan.
Öyle mi? O zaman kaydedildi ve yayınlanmadı mı bir yerde?
Hayır. Şimdi o akşam program oldu. Aradan 14 bir hafta sonra 21 veya da 22 Kasım tarihinde yayınlanan bir program.
Hı hı.
Ve Mevlid Kandili günü sabah bir baktım Ulusal Gazetesi bir haber sitesinde. Sonra bir site. Tabii ben de ne oluyoruz dedim. Yani biz Adıyaman'da kendi ölçeğimizde yerel gazetecilik yapan bir kişiyiz. Bir anda Hürriyet'in manşetinde, CNN'de bilmem işte zaman bugün televizyonlar. Ben çok şaşırdım açıkçası.
Peki onun Doğan Haber Ajansı mı servis yapmış sonradan? Yani o günü beklemiş mi? Nasıl olmuş?
İlk şunu gördüm. İlk aktif haber var.
Evet.
Orada benim sosyal medya hesabımdan bir arkadaş yazmıştı ya işte haber olmuşsun falan diye. Sonra Rota Haber'de gördüm. Sonra dediler ki Samanyolu Haber. Bugün işte Hürriyet, CNN, Radikal derken artık
çıktı.
Bilemedim nasıl yayıldı bu kadar. Sanırım sonra da Cihan Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı yapmış.
Doğru. Tabii orada yani şimdi kayırmacılık tırnak içinde kayırmacılığı sorguluyorsun sen. Ona cevap olarak da Cuma'da hutbenin bitiminde söylenen üç kelimeden birini söyledi Metin Er. Orada biliyorsun yani iyilik yapmayı, adaleti ve akrabaları korumayı der. O bir tarafını aldı. Adalet de orada çok önemliydi. Belki sen onu hatırlasaydın öyle bir cevapla ama başında da adalet vardır. Onun deseydin daha da
çok daha güzel olurdu. Yalnız dediğim gibi yani onun ötesinde akrabaları korunup korlanmak ammenna yalnız bunu kendi imkanlarınızdan korunup korlamadır.
Hmm.
Yani bu devlet imkanları olarak değildir bu.
Tabii. O da zaten başında söylüyor. Ben böyle bir şey yapmak istemem dedi ama sonunda şimdi bir yerel televizyon hani ulusal bir televizyon olsa o kadar şey yapamazdı. Sonuçta ama biz niçin seninle konuşuyoruz? Hakikaten bir gazetecinin yapması gereken sorun var. Bunun sorunun da yanıtını alacağım dedin. O açıdan hem seni tebrik etmek istedik hem de bir arkasında ne vardı onu öğrenmek istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Aloğlu başarılarının devamını diliyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Olayların ayrıntısı, tartışmaların püf noktası. Bugün neyi konuşuyoruz? Neden gündeme geldi? Kim ne diyor? Uzmanlar nasıl yorumluyor? Yarın Türkiye neyi konuşacak? Eksik soru bırakmayan program. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 18'de, tekrarı 24'te. Dünyadan.
Evet sevgili Uğur Koçbaş, hoş geldin. Uğur Koçbaş'la beraberiz. Hattan düşmedi değil mi? Uğur. Tamam, Uğur'un sesini duydum. İyi yıllar Uğur, hoş geldin.
İyi yıllar, hoş bulduk.
Biz yokken var mı? Ortalık karıştı mı? Bir şey oldu mu?
Yok ya, Asayiş Berkeman.
Güzel. Peki dinliyoruz seni.
Yani Türkiye'nin gündemi böyleyken dünyadan çok böyle ilginizi çekebilecek bir şeyler bulmak zor aslında da.
Evet.
Şimdi başbakanımız Davos'a gidiyor. Tabii evet. Uzun yıllar sonra Davos'a başbakanlık düzeyinde bir katılımımız olacak böylece. One minute şeyinden sonra.
Yani
daha da gelmem Davos'a demişti Erdoğan.
Hı hı.
Ondan sonra da hep bakan düzeyinde katılımlarımız olmuştu. Genelde ekonomi bakanı gitmişti. Ali Babacan katılmıştı. Şimdi ilk defa başbakan düzeyinde Davutoğlu'yla bir katılım gerçekleşecek. Tabii bu One Minute çıkışı yapıldığı zaman hatırlarsınız yani Arap dünyasında Türkiye kahramandı.
Evet.
İşte birçok yerde çok destekleyen yazılar da çıkmıştı. Zaten o dönemde yani bundan 7 sene 10 sene öncesinde Türkiye ile ilgili Batı basının da çok çok olumlu yorumlar çıkardı. Ve her evet. seferinde de Türkiye'deki herhangi bir eksende olan gazeteye manşet olurdu. Yani şu an yandaşta diyebileceğimiz, muhalif de diyebileceğimiz gazeteler bu tür yazıları birinci sayfalarında mutlaka kullanırlardı. Çünkü çok gururumuzu okşayan yazılar çıkardı. New York Times'ta da, Financial Times'ta da, işte benzer gazetelerde. Biliyorsunuz bu Türkiye konusunda böyle yazılar yazmaya, hatta kitaplar yazmaya muktedir insanlar var Batı dünyasında. Stephen Kinzer bunların başında geliyor. Evet. Yani Hilal ve Yıldız kitabı Türkiye'de de en çok satan kitaplar listesine girmiş bir kitap ki Türkiye'nin değişimini çok çok iyi anlatan çok önemli bir kitap. Stephen Kinzer kim diye soracak olursanız New York Times'ın eski İstanbul büro şefi.
Evet.
Şimdi Stephen Kinzer Türkiye'yi çok iyi tanıyan bir adam ve Türkiye konusunda da hep şimdiye kadar yani bizim dostumuz olarak nitelendireceğimiz olumlu yorumlar yapan bir adamdı. Bugün Boston Globe'da çıkan bir yazısı var ki yani ben yayında söylemeyeyim o derece
evet.
kötü. O derece Türkiye'yi yani olumsuz şekilde değerlendiren ve Türkiye'nin bütün itibarını kaybettiğini Orta Doğu başta olmak üzere ve giderek bir diktatörlüğe doğru gittiğini anlatan bir yazı yazmış. Herkes kendisi değerlendirsin bu durumu. Bunun dışında IŞİD'le ilgili gene söyleyeceğim bir şeyler var. Irak ve Suriye'de biliyorsunuz bir hakimiyet kurdular. Birçok kentte tamamen kontrolü ele aldılar. Şimdi de gözünü Lübnan'a dikti IŞİD. Bunu açıklayan da Lübnan istihbaratı. IŞİD'in Lübnan'a karşı bir saldırıya geçeceğine dair ellerinde deliller olduğunu söylüyorlar ve Lübnan ordusu da alarma geçti. Zaten Hizbullah'la IŞİD çatışıyorlar bir yandan.
Evet.
Şeyde, bu topraklarda. Şimdi Hizbullah'ın kalesi zaten Lübnan'dır biliyorsunuz. Oraya saldırma ihtimali ve orada daha büyük bir çatışma ihtimali doğdu deniyor. Yine kontrol ettiği kentlerden birisi Musul IŞİD'in. Orada çok enteresan şeyler oluyor. İlk önce Afrika'dan IŞİD'e katılan bazı militanlarda Ebola virüsü tespit edildi. Şimdi de yine Afrika'dan IŞİD'e katılan 26 tane militanda da AIDS virüsü tespit edildi. Yani Musul'a bir anda hem Ebola geldi hem AIDS geldi. Tabii oradaki sağlık imkanları da sınırlı olduğu için nasıl baş edeceklerini düşünüyorlar. Son olarak da 68'lik Sylvester Stallone yeni bir Rambo filmi çekeceğini duyurdu. 30 yıl önce çekilen Rambo filminin adı İlk Kan'dı. Şimdi Son Kan adıyla yeni filmi çekeceklerini açıkladılar. Bakalım Rambo'nun performansı. Ya, tabii konusunu da çok merak ediyorum. Kimle savaşacak? O zaman Vietnamlılarla savaşmıştı. Çünkü Vietnam Savaşı'nın
şimdi IŞİD'le savaşırlar.
Muhtemelen öyle bir şey olacak ve çok tartışma yaratacak. Çok da seyredilir yani aslında. Şu an çekilebilecek bir filmin en mantıklı konusu IŞİD'le veya herhangi bir radikal İslamcı grupla savaşmak. Ki yani IŞİD böyle bir İslam devleti kurduk derse ki, dedi ki onun üzerine Rambo'yu göndermek de süper bir senaryo olur diye düşünüyorum.
Peki çok teşekkürler Uğur Koçbaş.
Görüşmek sağ olasın. Üzere.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sosyal medya gündemi.
Evet, Adil Bali ile de yeni yılın ilk gününde beraberiz. İlk günü dediğimiz programımızın yeni yıldaki ilk programı olduğunu söyleyelim. Adil, iyi yıllar sana da, hoş geldin.
Atilla çok sağ ol, size de iyi yıllar.
Bütün sağ ol, ekibi. Sağ ol, çok teşekkürler. Nasıl geçiyor? Hemen böyle yoğun bir gündemin içine girdin mi?
Evet, tabii ki her zamanki gibi sosyal medyada yoğun gündem devam ediyor. Bugün birinci sırayı Berkin Elvan'ı yaptı sosyal medyada. Trending Topic'te en çok konuşulan konu oldu. Çünkü Berkin Elvan'ın yaş günü. Berkin Elvan 16 yaşında diye bir etiket yaptı. Ve onunla ilgili düşüncelerini paylaştı. Biliyoruz gezi olayları sırasında polisin attığı gaz şişeyle başından vurulmuştu. Evet. Ve 269 günlük bir komanın ardından hayata gözlerini yummuştu Berkin Elvan. Şimdi doğum gününden alıyor. 5 Ocak 1999'a doğdu Berkin. Ailesi bir yazı yayınladı Berkin'in. Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve dayısı Kenan Düzen imzasıyla bir Büyümez Ölü Çocuklar başlıklı bir yazı yayınladılar. Yine gezi ve bağlantılı olaylarda yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Ahmet Atakan, Abdullah Cömert'le değinerek davalardaki adaletsizlikler eleştirildi bu açıklamada. Bununla ilgili şey yapıldı. Ondan sonra bir yürüyüş yapıldı. Orada da bir takım olaylar olmuş. Polis izin vermiş yürüyüşüne. Sosyal medyada neler söylendi onunla ilgili? Mete Çubukçu Büyümez Ölü Çocuklar diye bir tweet attı. Metin Feyzoğlu, Berkin Elvan 16 yaşında, kötüler izin vermediler daha fazla yaşamasına. Çocuktu da, kendi çocuklarımız gibi bir çocuk dedi. Can Dündar, bilgileriyle gömülen çocukun yaş günü bugün. Hep vurulduğu yaşta kalacak. Berkin Elvan 16 yaşında dedi. Levent Kazak, doğum günün kutlu olsun Berkin dedi. Ruşen Çakır, Berkin 16 yaşında. Genç ölümleri inancını yaşayan, yaşamayan deyip ayırıp yarıştırmanın kimseye bir faydası yok dedi. Suavi, ah be çocuk, sana da ölüm iklimsiz ve vakitsiz geldi. Şimdi kaşların bir kırlangıç Berkin'e uçan dedi. Suna yakın memleket isterim, sokaklarına çocukları mutlu eden kimyasallar uçursan Berkin Elvan 16 yaşında diye bir tweet attı. Onun dışında da Aylin Kotil, Muharrem İnce gibi mücella yapıcı da Berkin doğmuş bugün hangi cümle yeterli ki diye tweetler attı. Erdoğan Toprak da 269 gün süren koma halini sona erdi ve 15 yaşındayken hayata veda ettiği günde de bugünlerde Berkinler ölmez dedi. Birçok insan ve birçok siyasetçi, birçok ünlü isim Berkin Elvan'la ilgili tweetlerini paylaştılar bugün. Onun dışında bir sosyal medya bugün bir videoyu izledi ve biraz şoke oldu. Bu neydi? İntihar eden bir transseksüel Mehtap Zengin'in intihar öncesi çektiği video kaydıydı. Sosyal medyada bu videoyu da biraz bugün uğraştı. 3 Ocak günü Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar eden Mehtap Zengin'in intihar öncesi çektiği video kaydıydı bu video. 24 yaşında olduğunu söylüyor Zengin. Sürekli ağladığı videoda intihar ederken annesine, işte çevresine ve birçok insana değişik mesajlar bırakıyor. Ve ben artık yapamıyorum, bunu öğrendim diyor. Herkesin istediği gibi istediği şeyi yapamıyorum. 24 yaşımda hayatımı sonlandırıyorum. Yapamadım çünkü insanlar bana izin vermedi. Çalışamadım diyor. Bir şeyler yapmak istedim, yapamadım. Ve Boğaziçi Köprüsü'ne doğru gittiğini söyledi. Böyle bir video bıraktı. Daha sonra da intihar ettiği ortaya çıktı. Bunlarla da ilgili birçok insan yine Twitter'dan görüşlerini belirtti. Cem Mumcu, bir toplumda intiharlar oluyorsa o toplum tam da kelime anlamıyla özüne kıyıyordur. Sadece üzülmeyelim, sorumluluk da hissederim dedi. Fulden Uras, 24 yaşında intihara gidecek kadar ne yaşamış olabilir? Bu kadar mı kötüyüz? Onlara karşı biraz vicdan, çok üzücü durumları diye bir tweet attı. Şebnem İşi Güzel, Mehtap Zengin'in iç parçalayan videosu, keşke birilerine trans bireylere çalışma, yaşam hakkı verme konusunda ders olabilse dedi. Ve bununla ilgili daha da birçok insan da tweetler atıldı, tweet attı ve bu videoyu daki etkilerini anlattı. Mimarlar Odası'nın sahayla ilgili açıklamaları devam ediyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda oda büyüklüğünde yüksek güvenlikli zırhlı para kasaların yaptırıldığını iddia ediyor. Bu sefer de Mimar Odası Ankara Şubesi. Şube Başkanı Tezcan Karakuş bu konuda açıklamayı yapıyor. Sarayda diyor bankalarda finans kuruluşlarında kullanılan oda büyüklüğünde yüksek güvenlikli zırhlı para kasaları bulunduğunu söylüyor. Donanımla özel olarak üretilen bu kasalarda aydınlatma, içeride otomatik kapanma, isteğe göre raf ve nakit kutular gibi aksesuarların yapıldığını söylüyor Candan. Bir para kasası eksikti, o da tamamlanmış oldu diyor. Mimarlar Odası daha önce de bir takım açıklamayla fiyatları 10 bin liraya kadar çıkan klozetlerin yanı sıra sarayda asansörlerin 30 milyon TL, halıların 1.2 milyon TL, bardakların tanesine 1000 lira olduğunu ileri sürmüştü. Bununla ilgili olarak Aykut Erdoğdu, kaçak sarayda oda büyüklüğünde devasa çelik kasalar koyulmuş diyor. Çok isabet etmişler, kaçak sarayda oda büyüklüğünde kasa şeklinde ifadeler var. Onun dışında bir takım magazinde de ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklandıktan sonra serbest bırakılan eşi Reza Zarap ile boşanmanın eşinde olduğu iddia ediliyor. Bir televizyon programında bu iddia edildi. Bir çiftin yakın zamanda boşanmak için mahkemeye başvuracakları söyleniyor. Bununla da ilgili sosyal medya biraz kafa yormuş vaziyette. Böyle bir ayrılık olur mu olmaz mı diye tweetler görüyorum. Onun dışında Habertürk TV, Habertürk Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni Erhan Çelik görevinden istifa ettiğini duyurdu akşam saatlerinde attığı tweetle. Erhan Çelik, Haber Televizyonu genel yönetmenliği görevinden istifa ettiğini saat 15.43'te attığı tweetle duyurdu. Ciner Medya Grup Başkanı'nın istifasını sunduğunu söyledi. Görev yaptığım süre içinde de her daim desteğini esirgemen yönetici ve çalışan arkadaşlarıma teşekkür borç bilirim dedi. Geçtiğimiz Temmuz ayında Show Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etmiş Erhan Çelik. Eylül ayında da ünlü şarkıcı Gülben Ergen'le evlenmesiyle çok gündeme oturmuştu. Bununla ilgili bir açıklama da Habertürk'ten geldi. Habertürk'ten Kenan Tekdağ'ın açıklaması da var. Çalışma arkadaşı Erhan Çelik de kendi isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaştık ve aramızda herhangi bir sorun olmadan sözleşmeyi feshettik şeklinde bir açıklaması var. Görevlerinden ayrılmıştır diyor. Böyle bir açıklamayla söyleniyor. Bununla ilgili de Ertuğrul Mavioğlu Erhan Çelik neden istifa etti diye soruyor. Sorusu elbette önemli ama Kenan Tekdağ'ın medyada değişmez tepe yönetici olması diye bir tweet atıyor. Hilmi Acıloğlu da onun döneminde Habertürk ekranında iyi işler gördük, yolu açık olsun diyor. Sürpriz istifa olarak da söylenebiliyor tweetlerde. Onun dışında da Erhan Çelik'in kendi tweeti de var. Az önce istifa ettiğimi sundum diye medya bunu tartışıyor. Bu akşamla ilgili çok önemli de bir televizyon programı var. Bunu nasıl Abdülkadir Selvi ile Nazlıcak arasında bir tartışma programı olacak. Bu da CNN Türk'te dört bir taraf programında Ahmet Hakan'ın konuğu olacaklar. Abdülkadir Selvi ile Nazlıcak. Nazlıcak bunu kendi Twitter hesabından duyurdu. CNN Türk'te saat 21'de Abdülkadir Selvi ile sadece ikimiz darbe mi, yolsuzluk mu diye bir tartışma yapacağız. Sevin'in kurmasını dilerim. Dikkat, bu tartışma kaçmaz diye bu şekilde bir tweet attı ve herkes de kim kazanacak, Nazlıcak mı kazanacak, Abdülkadir Selvi mi diye bir tartışmaya ve bir iddialaşmaya girdi sosyal medya. Onunla ilgili işte Nazlıcak kazanır veya Abdülkadir Selvi kazanır şeklinde tweetler görüyorum. O da bu akşamın en önemli konusu. Onun dışında yarın 6 Ocak Noel ve Vaftiz günü. 6 Ocak Hristiyanlar için önemli bir tarih. Rum Ortodokslar suların kutsanması Fato gününü kutlayacaklar. Julian takvimini esas aldıklarından da Ermeni Gregorianlar ve Ruslar 6 Ocak'ta Noel'i kutluyorlar ve bunlar için de çok önemli bir gün. Fato gününde birçok ülkeden, değişik ülkelerden gelen Ortodokslar özellikle Fener Rum Patrikhanesi'nin bulunduğu Balat'ta Haliç'e Fener Patriği Bartolomeus'un attığı haçı denizden çıkartmak için birbirleriyle yarışacaklar. Ve yarın da İstanbul'da kar var. Buz gibi bir suda, eksi derecelerde Haliç'te bu yüzlerce, belki de binlere yakın insanın bu törene katılıp ardından da Fener Rum Patrikhanesi'ndeki kilisedeki ayine katılıp orada bir vaftiz töreni de yapılacak. Hı hı. Oraya gidecekler. Ayrıca bu, çünkü yüzyıllardır İstanbul'un bir geleneği, tarihi bir geleneğe sahip. Muhtelif semtlerde de yapılıyor. Yeşilköy'de yapılıyor. Hı hı. İşte Heybeliada'da yapılıyor. Çengelköy'de yapılıyor. Ortaköy'de yapılıyor. Ve Rum Ortodokslar denize haç atarak suları kutsayacaklar. Bu şekilde bir Pato günü diyorlar buna. Halk arasında Pato denmesi de ruhun aydınlanması anlamına geliyor. Hristiyanlıkta yani Adem'in elma yemesiyle, yani Tanrı buyruğundan dışarı çıkmakta tüm insanların en ağır bir günah hükmüne girdiğine inanılıyormuş. Bu şekilde de Ürdün nehrinde yıkılan İsa Mesih'i temsil eden bir gün, Mesih'in suda yıkanması, suların kutsanması şeklinde yer alıyor. Bunun içinde bir İstanbul'da böyle bir turizm de var. Yunanistan'dan birçok insan turlarla geliyorlar, otobüslerle geliyorlar birçok bölgesinden ve buradaki ayine katılıyorlar Fener Rum Patrikhanesi'nde. Ardından da oradan kiliseden sabah saatlerinde yürüp denize gelip Fener Balat iskelesinin yanından haçı atıyorlar denize ve onu ilk çıkartan da önemli bir manevi değere kazanıyor. Ayrıca bunu da Yunan televizyonları canlı olarak Yunanistan'da yayınlıyorlar.
Anladım.
Peki. Hatta sosyal medyada bunu da söyleyelim. Yarın önemli günlerde, şeylerden biri de bu olacaktır gündemde. Fotoğraflarını göreceğiz sosyal medyada çünkü. Doğru. Onun için şimdiden ben önceden söyleyeyim dedim.
İyi yaptın. Biz de yarın bir bağlantı yaparız. Bakalım kim çıkaracak hacı, ne oluyor. Oralardan bilgi alalım. Adil, çok teşekkür ediyoruz sana. İyi akşamlar, sağ olasın. Evet, Cengiz Erdin'in sesli dosyası var. Sarıkamış'a gideceğiz. Şehitleri anma yürüyüşü vardı 100 yıl sonra. Aynı güzergahta o şehitlerin anısına görkemli bir etkinlik vardı Erzurum'da, Sarıkamış'ta. Şimdilik oradan Necati Bölükbaşı ile konuşacak Cengiz Erdil. Ben sözü Cengiz Erdil'e bırakıyorum. Sizlere de şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Bazı yerlerde okullar kapanıyor, tatil oluyor. Çünkü kar gerçekten çok çetin geliyor. İstanbul -25, Kars'ta, Sarıkamış'ta -35. Kolay değil, alışık değiliz. Lütfen herkes dikkat edecek. Araçlarıyla çıkanlar iki kez düşünecekler. İnşallah kazasız bezasız İstanbul atlatacak diyelim. Diğer kentler hep yaşıyor bunu doğuda. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli Dosya.
Sarıkamış'ta şehit düşen askerlerimizi yine andık. Enverpaşa Komutası'nda 100 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçik için tören yapıldı. Şimdi burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu törenler 2003 yılında başladı ve bu törenleri, bu anma törenlerini başlatan insanlar Erzurum Kalkınma Vakfı eski başkanı Necati Bölükbaşı ile ünlü kalp cerrahımız Bingül Sönmez'di. Şimdi telefon hattında Erzurum Kalkınma Vakfı eski başkanı Necati Bölükbaşı var. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Peki siz bu günleri gördünüz, bir 11 yıl geriye gidersek. Bu ilk başladığınızda nasıldı, şimdi nasıl buluyorsunuz katılımı?
İlk başlangıç 2003 tarihinin 5 Temmuz, 6 Temmuz günleriydi. 6 Temmuz'da biz yaklaşık bir 5000 kişiyle Allahu Ekber Dağı'ndaki mevcut şehitlikte bir gece birlikte olduk onlarla.
Evet.
Daha sonra bu Sarıkamış Dayanışma Grubu'nun da katkısıyla işin yürüyüş yaptık. O yürüyüş de çok muhteşemdi. Tabii her yıl bunlar tekrarlandı ve tekrarlandığında da artarak büyüdü. Sonuçta işte devletimiz şehitlerimize sahip çıktı. Yalnız burada ben bir düzeltme yapmak isterim.
Evet.
Bir kere bu 90 bin kişi işte tek kurşun atmadan dağlarda dondu lafı Evet. Tamamen hatalı bir değerlendirmedir. Bu bir propagandaydı.
Evet.
Bu propagandanın çeşitli sebepleri var. Yani gerçeği aksetmeyen bir ifade tarzıdır. O dağlardaki askerlerimizin tamamı savaşmıştır.
Evet.
Şehitlerimizin sayısı henüz kesin bir rakam tespit edilmemiştir ama Genelkurmay'ın tespitlerine göre 60 bin civarındadır. Bu şehitleri gömen İmam Molla Mustafa'nın ifadesine göre 12 bin kişiyi diyor toplu mezarlara defnettiğini söyler.
Evet.
Dolayısıyla bu konu bir propaganda vasıtasıdır. 90 bin kişi tek kurşun atmadı vesaire, öyle bir şey yok. Çünkü bizim askerimize o bir böhtandır. Asker orada 13 gün 13 gece çarpışmıştır. Evet. Muhakkak ki çarpışma sonucunda insanlar canını kaybederler. Kan kaybı olur. Bomba olayları bundan olabilir. Ki yani Rus askeri de 7 bin donuk vermiştir Rus ordusu.
Evet.
Bu bakımdan bu kahramanlık olayını böyle bir işte aciz ifade eder, aciz haline düşmüş bir ordu olarak takdim etmek şahsen beni çok rahatsız etmektedir.
Evet.
Biz bu toplantıları tertip ederken şehitlerimizin fedakarlıklarını hesaba katıp o anmak için yola çıktık. Fakat öyle bir noktaya geldi ki şehit anma adı altında bu tip geçmişteki kavgalara kurban edilen askerimiz bugün de kurban edilmek isteniyor. Ben buna şiddetle karşı olduğumu ifade etmek isterim.
Evet efendim. Şimdi tabii sizin tabii önemli çabalarınız var Bingül Hoca ile beraber. Dediğinize de ben son derece katılıyorum. Gerçekten askerlerimiz orada çok büyük kahramanlık gösterdiler. Hem Çanakkale'de hem Sarıkamış'ta.
Tabii,
esasında
tabii
bu yani. Ordu yani o Osmanlı'nın son ordusu yenilen bir ordu değildi. Kazanan bir orduydu.
Kazanan bir orduydu.
Masa başında kaybettik.
İşlerimiz yenik düşünce.
Evet.
Haliyle biz onların statüsüne sokulduk.
Evet, evet.
Bu savaş zaten başlangıcında Osmanlı'yı paylaşma savaşıydı.
Evet. Şimdi yani, tabii o konu çok uzun. Siz böyle bir etkinlik düzenlediniz. Çok. Peki bu yıl katıldınız mı? Davet ettiler mi sizi?
Önemli değil. Davet edilmedik ama bizim gönlümüz oradaydı her zaman. Çünkü Sarıkamış şehitliklerine bizim hem fiili yani anıtlar yaptırmak suretiyle hem anma törenleri yapmak suretiyle gönlümüzü vermişiz. Orada olalım olmayalım o kadar önemli değil. Bizim adımıza başkalarının, bakanlığın, devletin bu işe sahip çıkması bizim için gurur verici bir olaydır. Gelinen neticeden biz çok memnunuz.
Ama ilk zaman böyle devlet biraz uzak kaldı galiba. Sonra çok ilgi olunca girdiler. Öyle mi oldu?
Vallahi bilemiyorum ne sebeple girdiler ama şunu söyleyeyim. Aşağı yukarı bizim anma törenini yaptığımız tarih 2003.
Evet.
Hatta 2002 yılında biz bu kararı verdik. 2003'e kadar hazırlık yaptık. 89. yılıydı. 89 yıl kimsenin aklına bile gelmemişti o garip şehitler.
Evet.
Dağın başında onların toplu mezarlarını gördüğünüzde yüreğiniz sızlar. Onun için dedik ki biz bu işi hiç olmazsa analım, birer Fatiha okuyalım.
Evet.
Öyle başladık işe. Bu kadar ilgi göreceğini yani o gün yaptığımız etkinliklerde bile bu kadar ilgi göreceğini hiç tahmin etmiyordum. Ben 1000 küsür kişi civarında katılım olur diye hesap etmiştim. Çadır kurmuştuk o kadar. Evet. Fakat oraya çadırını alan insanlar gelmişti. Yani köylüler, kasabalılar katıldılar. Evet. Onlara yiyecek gıda kavuşturmakta çok zorluk çekmiştim. Hatırlıyorum o günleri.
Evet efendim. Tabii yani şimdi bu yılda 30 bin kişi katılmış. Üstelik bu soğuk havada katılmışlar. Çok önemli bir başarı. Tabii batıda Çanakkale neyse, Gelibolu doğuda, tarihi yarımadası neyse, doğuda da Sarıkamış.
Bakın şehitlerimiz şimdi Sarıkamış'ı şunu ifade edeyim. Sarıkamış'ta biz işgal edilen Köprüköy, Horasan, Narman kasabalarını gerisin geri almışız. Bu bir sonuçtur. Toprağımızı geri almışız. İki, eğer biz o savaşa katılmamış olsak, o savaşı gerçekleştirmemiş olsak, Kafkas cephesindeki birlikler Çanakkale savaşları sırasında İstanbul'a, Batum'dan gemilere bindirilip İstanbul Boğazı'ndan saldıracaklar. Planlar bunlar. Bugün meydana çıktı bu planlar.
Evet. Tabii ondan sonra
saldırıya maruz kalacaktık.
Evet.
İki, yani hem Çanakkale'den hem İstanbul Boğazı'ndan saldırıya maruz kalacaktık. Ama biz Sarıkamış'ta Rus askerinin İstanbul Boğazı'na gelmesine mani olmuşuzdur. Bu da çok önemli bir sonuçtur.
Evet tabii. Çarlık Rusya'sının devrilmesinde de evet, yıkılmasında da önemli bir etken.
Efendim, evet, Çarlık'ın yıkılmasına da en büyük vesile olmuştur. Hem Çanakkale boğazları kapatınca
evet,
Çarlık Rusya'nın ihracatı dışarı ile irtibatı kesildi.
Evet.
Efendim, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünü konuştuk. Orada da yine büyük bir anma yapıldı. Tabii bu anmaları ilk düzenleyen kalp cerrahımız Bingün Sölmez'le Erzurum Kalkınma Vakfı eski başkanı Necati Bölükbaşı'ydı. Onların çok değerli katkıları var. Biz de bu vesileyle Necati Bölükbaşı'na da bir merhaba diyelim dedik. Onu da konuk ettik programımıza. Necati Bölükbaşı'na çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.